Ayrım 21. Halk Çocuğu. Hakan Aygün. Sayfa 281. Cumhuriyet Gazetesi'nin Bitmek Bilmez Çilesi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül tutuklandılar ya. Anılarım flashback yaptı. Gazeteciliğe Cumhuriyet Ankara Bürosu'nda başladım. Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, CHP Genel Başkan Yardımcısı olan ve son dakikaya kadar adliye koridorlarında Can ve Erdem'i bekleyen Enis Berberoğlu. Can ve Erdem'in tutuklanması 12 Eylül askeri dönemindeki muadilleri olan Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeni Hasan Cemal ile Ankara temsilcisi Yalçın Doğan'ın tutuklanması gibi düşünün. Ama askeri yönetim bile bunu yapmadı. Şimdi Hasan Cemal de Yalçın Doğan da merkez medyadan uzaklaştırıldılar. Mücadelelerini internetin bağımsız ortamlarında sürdürüyorlar. Cumhuriyet Gazetesi hep iktidarların hedefi oldu. Gazete bürosunda polisle ilk tanışmam 1980'lerde Erbil Tuşarp'in yazdığı bir haberden ötürü büromuzda arama yapılmasıydı. Askeri vesayetin sürdüğü devlet güvenlik mahkemelerinin cadı avı yaptığı günlerdi. Erbil abinin önceden boşalttığımız masasında yazdığı haberin belgesini aradılar. Erbil abi belgeyi zaten gazetede yayınlamıştı ama inadına elindeki orijinalini de vermedi. Zaten polis de saçmalığın farkındaydı. Yapılan arama usuldendi ama yine de endişelenmiştim. Efsane bir büroydu. Büyük abilerimizin, ablalarımızın hepsine hayranlık duyuyorduk. Maalesef bizdeki bitmek bilmeyen iş tartışmalarla Cumhuriyet de darmadağın oldu. Hepimiz bir yöne saçıldık. Cumhuriyet'in çilesi hiç bitmedi. Cumhuriyetçilerin çilesi de hiç bitmedi. Sıkılan kurşunlara hedef oldular. Ankara büromuzun baş yıldızı Uğur Mumcu suikaste kurban gitti. Sonra basın yayından hocamız olan Cumhuriyet yazarı Ahmet Taner Kışlalı. 12 Eylül öncesi gibi sonrasında bitmek bilmeyen davalar da hep devam etti. İlhan Selçuk ilerlemiş yaşında yine tutuklanacaktı. Bu kez Ergenekon davasından. Ömrü yetmedi ama herhalde şimdi yaşasa yine içeride olurdu. Birlikte çalıştığımız Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay da yıllarca hapislerde yattılar. Yıllar içinde Cumhuriyet'teki yöneticiler, gazeteciler, ekipler değişti ama Cumhuriyet Gazetesi'nin yazgısı değişmedi. Bizden çok sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne bulaşan Can Dündar ile Erdem Gül de aynı akıbeti paylaştılar, cezaevine tıkıldılar. Bakıyorum da şimdi tek tek isim saymayacağım ama nasıl bir ana kaynak oluşmuşsa aralarındaki renk farklarına ve zaman zaman hepimizin yaptığı hatalara rağmen ana eksenlerini hiç yitirmediler. Medyanın mücadele verilen her bir köşesinde Cumhuriyet'ten geçmiş gazeteciler var. Ve hapislere, suikastlere rağmen yılmadan ve aralarından tek fire vermeden gazetecilik mücadelesine devam ediyorlar. Şimdi günümüzden geçmişe baktığımızda artık detayına bile girmek istemediğim Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bölünmelerin ve iş kavgaların ne kadar anlamsız olduğunu görüyorum. Çünkü ayrı taraflara düşen eski cumhuriyetçilerin gelinen noktada yine aynı safta buluştuklarını görüyorum. Keşke hep bir arada durulabilseydi diye düşünüyorum. Ve kuşkusuz 1990'larda ortadan ikiye bölünen Cumhuriyet deneyinden çıkarmamız gereken ders şudur. Cumhuriyet bölünmeyi yaşayınca asla eski Cumhuriyet'in tiraj gücüne ulaşamadı. Gazetenin çizgisi şöyle olursa başarırız diyenler de tam tersini savunanlar da hayallerine ulaşamadı. Oysa ton farklılıklarına rağmen bir arada durulabilmeliydi ama artık hiçbir önemi yok. Zamanın ruhu zaten hepsini tekrar bir araya getirdi. Vallahi alın Cumhuriyet örneğini, CHP'ye de uygulayın. Sol yıllarca çok parçalılıktan kendini toparlayamadı. Şimdi de tıpkı bir zamanlar Cumhuriyet Gazetesi'nde yapıldığı gibi CHP'de de çizgimiz şöyle olursa, kimliğimiz şöyle olursa başarılı oluruz muhabbetleri var. Vallahi içinde yaşadığım Cumhuriyet Gazetesi örneğinden de artık çok iyi biliyorum ki öncelikli çizgimiz bir arada olmak olmalı. Gerisi hikaye. Gereksiz iş tartışma. Çünkü biz o savunulanların hepsiyiz. Biz hepimiziz. Cumhuriyet Gazetesi örneği ve son tutuklamalar birbirimize sımsıkı sarılmamız gerektiğini bir kere daha öğretmeli. Tahir Elçi'yi öldüren kurşunu istikrar diye yeniden AKP'yi seçip aslında istikrarsızlığa oy atan halk attı. Tahir Elçi'yi kim öldürdü? Yılın son ayına girmeden yılın en sansasyonel siyasi cinayetini Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle yaşadık. Aslında Suruç katliamıyla başlayan, Ankara Garı katliamıyla süren serinin devamıdır bu insanlık dışı olay. Bilemiyoruz ama şahsi kanaatim odur ki muhtemelen arkasından Suruç ve Ankara Garı katliamlarında olduğu gibi IŞİD çıkmayacak, başka bir şey çıkacak. Peki ne çıkacak? Tahir Elçi'yi kim öldürdü? Gelin önce büyük manzaraya bakalım. 7 Haziran seçimlerinden sonra Erdoğan koalisyonun önünü tıkadığında da söyledik. AKP tek başına gelebilir ama iktidar olamaz da dedik. Bu AKP'nin bu kafayla ülkeyi yönetemeyeceğini söyledik. AKP, Erdoğan zihniyetinden kurtulmadıkça ülkede istikrar imkansız dedik. 1 Kasım'da tek başına geldi, aynı iddiamızı yeniliyorum. AKP iktidarda durdukça Türkiye'ye istikrar gelmez. AKP bizi 2019'a kadar götürmeyi hedefleyen, yeni iktidarını ilk günlerini yaşarken bu iddiamı tekrarlıyorum ve hep de tekrarlayacağım. AKP bu zihniyetle iktidarda durdukça Türkiye'ye istikrar gelmez. Bu sözleri durduk yere Erdoğan veya AKP düşmanlığından ötürü mü diyoruz? Hayır, kendilerini ön yargılı muhalefet yapmadığımızı en iyi AKP'liler bilir. Başta Erdoğan kişilerle sorunumuz olmadığını, derdimizin kişiliklerle olduğunu ve yaklaşımlara tepki olduğunu da en iyi Erdoğan bilir. Eleştirilerimizin de önerilerimizin de arkasında yatan tek neden Türkiye'nin derdine düşmemiz, bu ülkenin iyiliği için uyarmamızdır. Bu yüzden AKP tek başına iktidara gelse de bu ülkeyi artık yönetemez derken de kastımız belliydi. İktidar partisi inanılmaz şekilde kutuplaşmayı artırdı. Ülkenin yarısını kendine düşman etti. Kürtler malum başkanlık hayalleriyle sözde açılımla oyalandı. Amaca ulaşılamayacağı anlaşılınca AKP'nin çakma milliyetçilik oyunu için adeta ayaklandırıldı. Yani AKP'nin kendisine muhalif liberalleri de, Atatürkçüleri de, solcuları da, Kürtleri de ikna edip bu ülkeyi idare edebilmesinin yolu 2011 seçimlerine gelindiğinde artık tıkanmıştı. Hepsini bir kenara bırakın, PKK'nın durdurulabilmesi için bile AKP'nin iktidar olmaması gerekiyordu. Artık gelinen noktada iktidarda AKP oldukça PKK'da asla susmaz, IŞİD zaten hiç durmaz. Bunları anlatamadık. İstikrar için AKP'nin en azından tek başına iktidara gelmemesi gerektiğini savunduk. Açıkçası istikrar için toplumun tüm kesimlerini ve tüm partileri eşit mesafede durmayı başaran ve bu haliyle tüm rakiplerinden övgü de alan CHP'li bir iktidar formülünden başka şans yoktu, hala da yok. Ama olmuyor, olmadı. Yine AKP'nin takiyesi tuttu. İstikrar, AKP'nin tek başına iktidarında görüldü. AKP'ye %50'ye yakın oy verildi. Peki şimdi soruyorum. İstikrar geldi mi? Hayır. Normalde %50 ile iktidara gelen parti gerçekten istikrar istiyorsa ortamı yumuşatmaya bakar. AKP ise tam tersini yaptı. Çünkü önceliği halka yutturduğu gibi istikrar değil. İşte görüyorsunuz ard arda yaşananları. Can Dündar ve Erdem Gül gazetecilikten içeri tıkıldı. İstikrar arayan binlerce insanı sokağa dökecek böyle bir aptallığı yapar mı? İyi bir gezinin fitilini daha yeni hükümetin ilk günlerinde ateşlediler. Seçim sonucu yaşanan üzüntüyle Türkiye'den umudunu kesenleri harekete geçirmeye başladılar. Birikme yine başladı. Böyle devam edileceği de, böyle devam edilirse de öfkenin yine yüz binlerin, milyonların sokağa dökülmesiyle sonuçlanacağı şimdiden belli. Bu mu istikrar? Keza Suriye'yi yüzüne gözüne bulaştırmış, IŞİD terörünü topraklarımıza taşımışlardı. Suriye işine tepki olarak İçimizdeki IŞİD'çilerden Suruç saldırısını yaşadık, Ankara Garı saldırısını yaşadık. Ama karşımızda Suriye politikasının yanlışlığından yine ders çıkarmamış, dediğim dedik, inadım inat bir iktidar var. Suriye batağından ağır ağır kurtulmak yerine kalktık Suriye sınırında Rus uçağını düşürdük. Böylece düşmanlarımıza Rusya da eklendi. Bu mu istikrar? Ve artık öylesine net ki Rusya da işçimizi karıştıracak ülkeler arasına katıldı. Bunu da PKK'ya verdiği desteği artırarak yapacak. PKK'yı silahla, istihbaratla, parayla evinde barındırıp besleyecek ve üstümüze salacak. Yani yeni AKP hükümeti işe İran, Irak ve Suriye'den sonra bir komşumuzu daha bize düşman ederek başladı. Bu mu istikrar? Ve işte başından beri dediğimiz şey oluyor. Artık AKP oldukça Güneydoğu da rahatlamaz. PKK asla rahat durmaz. AKP masaya çağırsa bile gelmez. Türkiye ise hiç ama hiç rahatlamaz. İşte Tahir Elçi'nin öldürülmesi. Bakalım yansımaları nasıl olacak? Bu istikrarsızlık ortamında başka hangi saldırılar, suikastler, çatışmalar olacak? Bu mu istikrar? %49'un AKP'ye oy verirken aradığı istikrar bu muydu? Tahmin etmek zor değil. PKK terörü de, IŞİD terörü de durmayacak. Korkarım ki devlet şiddetiyle bastırılmaya çalışıldıkça da kör teröre dönüşecek. Büyük şehirlerde sivilleri rastgele hedefleyen saldırılar yaşayabileceğiz. Belki Rusya bile PKK ile mücadele eden uçaklarımıza, tanklarımıza intikam amaçlı bomba, füze sallayacak. Bir iktidar akılsız olur, sağduyu yoksunu olur da bu kadar olur. Hem de seçim atmosferi geride bırakılmışken, %49'da iktidara gelmişken, istikrarı en çok o iktidarın ihtiyacı varken. Ve maalesef en büyük derdimiz olan Kürt sorununu daha da kaşıyacak şekilde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürüldü. Açıkçası ilk tepkilerde katile devlet denilirken ortada bir retorik var. Kastedilen kurşunun devlet güvenlik güçlerinin silahından çıkması da olabilir. Keza gerekli önlemleri almamasının devlete verdiği sorumluluk da olabilir. İki ateş arasında kaldığını sanmıyorum. Önce iki polisimizi şehit edecek şekilde muhtemelen PKK'lıların düzenlediği saldırı geliyor. Sonra çatışma çıkıyor. İşte bu sırada muhtemelen polislerimizin de şehit düşürülmesinin etkisiyle tepki olarak Tahir Elçi kasten hedef alınmış olabilir kuşkusu var. Zaten PKK'ya terör örgütüdür diyemeyiz dediği için hedef haline gelen Tahir Elçi'yi muhtemelen durumdan vazife çıkaran biri vurmuş olabilir. Bu olmayabilir de, olabilir de ama şundan eminim, böyle bir emri AKP'yi yönetenler de vermez, devletin valisi de, aklı başında polis şefi de vermez. Sadece en fazla birileri durumdan vazife çıkarır. AKP'nin durumdan vazife çıkarmayı müsaitleştiren bir politika izlediğini de maalesef kabul etmek zorundayız. Ancak son tahlilde böyle bir suikast en çok AKP'ye, hükümete zarar verir. Çünkü AKP'nin şu anda derdi istikrarı sağlamak. Niye parmağı olsun? Zaten AKP'ye her şeyi diyebiliriz ama yukarıda Allah var, böyle bir tarzı yok. Ama şunu söyleyebiliriz, AKP'nin uslup sorunu var ve Kürtleri sakinleştirmek yerine geriyor. Keza Can ve Erdem'in tutuklanması ve Rusya ile uçak düşürme krizinde de gördüğümüz gibi AKP'nin ortamı yumuşatmak, kutuplaştırmayı azaltmak, istikrarı sağlamaya çabalamak gibi bir derdi yok. AKP hala züccaciye dükkanına dalan fil gibi önüne geleni devirecek şekilde bilinçsizce yol alıyor. Yani AKP istikrar diye kaybettiği oylarını geri almayı başardı ama istikrarı sağlamaya uğraştığı yok. Keza öngördüğümüz gibi bu ülkeye istikrarın gelmesi için AKP'nin gitmesi gerekiyordu. Ama olmadı. Şimdi de cezasını çekmeye çok erken başladık. Diyarbakır Baro Başkanı'nın öldürülmesi aptallıktan kaynaklanan derin bir iş olsa da olmasa da sonuç değişmeyecek. Tahir Elçi'yi vuran kurşun 7 Haziran seçimi sonrası AKP'yi tek başına iktidara getirmek için AKP ile el ele çalışan PKK'nın ister kasıtlı kurşunu ister kaza kurşunu olsun veya hiç onun kurşunu olmasın o da hiç fark etmez. Tahir Elçi'yi öldüren kurşunu hepimiz 1 Kasım'da sandığa oy diye attık. İstikrar diyerek istikrarsızlığı seçtik. Arkadaşlar 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarını beğenmeyip yeni seçim istemişlerdi. Ben de 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarını saymıyorum. Ve başta AKP'deki sağduyu sahibi olanları, herkesi harekete geçmeye çağırıyorum. İstikrar için acilen seçimlerin en kısa sürede yenilenmesi lazım. Solun liberal sol sorunsalı. CHP'de parti şöyle olsun böyle olsun diyen iki ana gruptan daha çok diğeriyle sorumlu olanı olarak kendilerini ulusalcı diyenler görülüyor. Çünkü özgürlükçü ya da liberal ya da batılı anlamda sol diye ortaya çıkanlarda ulusalcı solcuları partiden uzaklaştıralım havası yok. Ama maalesef kendilerini ulusalcı olarak tanımlayan kesimde Vatan Partisi'ne dönüşen İşçi Partisi ağzıyla globalleşmeci pis liberallerden kurtulalım söylemi etkili oluyor. Halk TV kendisini toparlayıp öne çıkmadan önce CHP'nin ulusalcı kesimi çok fazla ulusal kanal etkisi altındaydı. Sert muhalefeti ulusal kanal yapıyordu, bu yüzden de çok seviliyordu. Muhalif tavrından ötürü de hala seviliyor. Çoğu vatandaşta bir siz varsınız, bir de ulusal kanal örtüştürmesine çok sık rastlıyorum. Halk TV'de göreve geldiğimizde CHP'li milletvekillerinin bile önemli kısmının ulusal kanal solculuğuna teslim olduğunu gözlemlemiştim. Halk TV, ulusalcıların her çeşidini dışlamamaya da özen göstererek ağır ağır CHP için bölücü olmaya başlayan bu eğilimi kırdı. Sonuçta Doğu Perinçek ve arkadaşlarının doğal hakları olarak CHP'yi darmadağın edip oylarını kendi partileri için çalma gibi bir eğilimleri vardı. Bu yüzden CHP'ye en büyük eleştiriler ve zararlar bu cepheden geldi. Ulusal kanaldaki söylemlerin etkisinde kalan CHP'liler, partilerinin yanlış kimliğe sürüklendiği palavrasıyla beyinleri yıkandı. Parti içindeki gürültüler ve ayrılık gayrılık var görüntüsü de bu sayede oluştu. CHP'yi küçültüp kendilerine çekmeye çalışan bu zihniyet sonunda yenilen taraf oldu. Artık güçleri ve etkileri neredeyse kalmadı ama yine de çırpınmayı bırakmıyorlar. Az önce de belirttiğim gibi CHP'deki sol ve liberal sol kanattan aşırı ulusalcıları dışlayalım tepkisi asla gelmezken, kendilerini ulusalcı diyen kesim, bir ayakları da Vatan Partisi'nde olan kesim şimdi de savaşlarını kişi bazından yürütmeye çalışıyorlar. Hadi Mehmet Bekeroğlu gibi kendisini solcu Müslüman olarak tanımlayanları hedef almalarını bir yana bırakalım ki Gezi'deki antikapitalist Müslümanları sevenler neden Bekeroğlu'na tavır alırlar bilemiyorum. Selin Sayek Böke gibi isimleri de etekli Kemal Derviş diye istemiyorlar. Yani bütünleşme yerine sürekli ayrışma peşindeler. Evet, daha piyasacı görüşleri olabilir ama bu insanları dışlayamazsınız. Kitabımızın birinci bölümünde anlattığım gibi, benim gibi babadan CHP'li Kemal Derviş kritik yol ayrımında YTP'nin yerine CHP'ye geçmeyi tercih etmeseydi, belki bugün CHP Ecevit'in DSP'si gibi can çekişiyor olacaktı. Keza CHP'ye hizmet etmeye geleni dışlamak zaten başlı başına günah da. Selin Sayek Böke'ye bakıyorum, belki de Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kazandırdığı isimler içinde en göz dolduranım. Oysa Böke'ye laf atanların hiçbirinin soy ağacında, Böke'nin soy ağacındaki kadar mücadele yok. Bunları söylemesi bile ayıp. Açın Ekşi Sözlüğü, Selin Sayek Böke'nin öğrencilerinin yazdıklarını okuyun ve böyle bir ekonomist CHP'de diye gurur duyun. Ama nerede? Ben nasıl bugün babadan miras CHP'liysem, Selin Sayek için de durum aynısıdır. Türk Tabipler Birliği'nin efsanevi başkanı Füsun Sayek'in kızıdır. Bu ülkenin sosyal demokrat ve sol demokrasi mücadelesinin her zaman içinde bir anne ve babanın kızıdır. Bugün CHP'de ise damarlarındaki kan nedeniyledir. Ve bu pırıl pırıl, işindeki uzmanlığıyla dünyanın neresinde olsa ayakta duracak ve çok daha fazla paralar kazanma peşine düşeceği yere birikimini CHP'ye sunan özverili insanları dışlayıp etekli liberal diye aşağılayacağız, öyle mi? Niye? Benim dünyadan bir haber, yerel bakış açısına boğulmuş ama her hafta bildiğini sanan küçük adamlarım yüzünden. CHP içinde göbeğini kaşıyan adamlardan oluşan bir AKP yaratmak asıl bu kafaların arzusudur. Bunu da kötü niyetten daha çok cehaletten yapıyorlar. Büyük manzarayı görememekten yapıyorlar. Ama başarının asla cezasız bırakılmadığı bu topraklarda başarılıysa saldıracaksın zihniyeti de var. Tıpkı bazı CHP'lerinde zaman zaman etkisinde kaldıkları bazı aklı evvellerin bana, Halk TV'ye, CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na inanılmaz yalanları da gerçekmiş gibi sunarak cemaatçi diye saldırmaları gibi. O kadar reziller ki Fethullah Gülen Kılıçdaroğlu'nu aradı, rica etti. Hakan Aygün'ü Halk TV'nin başına getirdi bile diyebiliyorlar. Çünkü dertleri Kemal Derviş örneğinde ya da Selin Sayek Böke örneğinde de olduğu gibi parçalamak ya da ele geçirmek istedikleri CHP adına başarılı iş yapanları karalamak. CHP'yi ve tabanını ele geçirme çabalarını CHP'yi başarıya götürerek engelleyecekleri yemek. CHP'liler de bunu giderek daha iyi anlıyor ve gürültücü şeteye prim vermiyor. Oysa bu gürültüleri çıkaran, küçük hesap peşindekilere inanan kardeşlerimiz de artık anlamalı ki birbirimize saldırmamız değil, sarılmamız gerekiyor. Ve bu sarmaş dolaş birliktelikte liberal diye aşağıladıkları solcu CHP'lileri de kapsamalı. Bu saldırganlığın bir nedeni de neye göre liberal sorgulamasının eksikliğindendir. Demokrasinin beşiği İngiltere'de liberal sağı, Amerika'da ise solu anlatır. Avrupa'da liberalizmin çeşitleri vardır. Klasik liberal, ekonomiye ve özel mülkiyete yaklaşımı üzerinden tanımlanır. Sosyal liberal, sadece ekonominin serbest piyasacı liberal olmasının yetmediğini, halka, fakire göz kulak olunması gerektiğini ve özgürlüklerde de liberal olunmasını ister. Gelir adaletsizliğinin önlenmesinde hafiften de devletçidirler. CHP'deki eleştirilen liberaller bu kapsamdadır ve Amerika'da solculuktur, liberallik diye aşağıladıkları. Neoliberal vardır ki asıl sorun bunlardır, kafa karışıklığı yaratan da bunlardır. CHP'deki özgürlükçü liberalleri haksız yere bu neoliberallerle örtüştürmek için liberal diye aşağılarlar. Neoliberal, klasik liberalliğin şeytanlaştırılmış halidir. Vahşi kapitalizmdir. Latin Amerika'daki diktatörlüklerde denenmiştir. Neoliberaller bildiğiniz faşistin hallicesidir. Türkiye'de liberal faşist kavramında da kargaşa vardır. Mesela Amerika'da muhafazakarlar liberal faşist diye bir kavram çıkardı. ABD'de liberallik İngiltere'nin tersine solculuk sayıldığından solcular faşist demek istiyorlardı. Bizim Türkiye'deki akıllı solcular liberal faşist kavramının üzerine Amerika'da kastedilen anlamının tam tersi taraftan atladılar. Oysa liberal faşist kavramı devletçi solculuğun faşistlik olduğunu anlatmak için ortaya atılmıştı. Çok tartışılan Kemal Derviş, Dünya Bankası ve IMF ile iş yaptığı için neoliberal görüldü. Doğrudur. Dünya Bankası ve IMF vahşi kapitalizme zorlayıcıdırlar. Ama Derviş'in buralarda görev yaptığı için neoliberal görülmesi hatadır. Derviş sosyal liberaldir. Yani özgürlükler anlamında devletten değil halktan yanadır. Bireyden yanadır. Aynı şekilde hafif devletçilikle fakir fukaranın korunmasını da ister. Gelir dağılımında adalet de ister. Neoliberallikle alakası yoktur. Tam bir çarpıtma ile karşı karşıyadır. Aynısı liberallikle suçlanan Selin Sayıkböke için de geçerli. Siz özgürlükçü ve sosyal adaletçi, sosyal liberalleri kalkıp vahşi kapitalist neoliberallere yamamaya kalkarsanız hata yaparsınız. Kızdıkları aslında sağcı liberallerdir ama kime kızacaklarını karıştırıyorlar. Örneğin Mehmet Altan, kızılan sağcı liberal değil, kızılmaması gereken sosyal liberaldir. Solculuğunu beğenmeyebilirsiniz. Çünkü solculuğun da değişik renkleri vardır ama özünde solcudur. Asla sağcı değil. 21. ayrımın sonu, sayfa 294.